Ayrım 11. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 131. Sir Francis'in Halil'in anlattıklarını dikkatle dinledi. Oğlunun konuşması sona erince de düşünceli bir tavırla çenesini sıvazladı. Sonra ağır ağır azimin küpeştesine gitti ve teleskopu kayıtsızca gözüne götürdü. Geniş gölü ağır ağır taradı. Akbabanın gemisiyle ilgilendiğini kimsenin anlamaması için martının üzerinde pek durmadı. Sonra teleskopu kapatıp onu bekleyen Halil'in yanına geldi. Sir Francis, "Aferin oğlum," derken gözlerinde saygı vardı. "Akbaba yine her zamanki oyunlarını oynamaya hazırlanıyor. Haklıymışsın. Ben kıyıdaydım ve onun yayı yerleştirdiğini göremezdim. Belki de bunu hiçbir zaman fark edemezdim."
"Ona yayı çıkarmasını emredecek misiniz baba?"
Sir Francis gülümseyerek "Hayır," der gibi başını salladı. "Hilesini bildiğimizi öğrenmemesi daha iyi olur."
"Peki biz ne yapacağız?"
"Ben kumsaldaki ağır topları martıya doğru çevirttim bile. Daniel ile Ned bütün tayfaları uyardı."
"Ama baba, akbabanın bizim için bir sürpriz hazırladığı kesin. Bizim de ona yapabileceğimiz bir oyun yok mu?"
Hal o telaşı arasında babasının sözünü kesecek cesareti bulmuştu. Sir Francis'in kaşları hemen çatıldı ve sert bir yanıt verdi. "Herhalde bir teklifte bulunacaksınız Bay Henry." Bu resmi tavır Hale babasının öfkelenmeye başladığını açıklayarak onu uyardı. Delikanlı hemen pişman oldu.
"Küstahlığımı affedin baba, küstahça davranmak istemedim."
"Buna memnun oldum." Sir Francis hala dimdik duruyordu, dönecek oldu. "Büyük babamın babası Charles Courtney, Gravelines Savaşı'nda Drake'le beraber değil miydi?"
"Evet, gerçekten de onunla beraberdi."
Sir Francis döndü. "Ama yanıtı çok iyi biliyorsun. Onun için şimdi bu soruyu sorman biraz garip değil mi?"
"Belki de Calais'de demirli olan İspanyol donanmasına karşı şeytan gemilerini kullanılmasını Drake'e öneren de oydu. Böyle olamaz mı?"
Sir Francis başını ağır ağır çevirerek oğluna baktı. Önce gülümsedi, sonra güldü. Sonunda da kahkahalar atmaya başladı. "Tanrım, bu çocuğun damarlarında gerçekten Courtney kanı var. Hemen aşağıya kamerama gel ve ne düşündüğünü açıkla."
Hal taş tahtaya bir deseni çizerken kaptan onun omzunun dibinde bekledi.
"Bunların sağlamca yapılmış olmaları şart değil. Sonuçta fazla uzağa gitmeyecekler. Dalgalı denize dayanmaları da zordur." Hal bütün bunları saygıyla açıklamıştı. Babası "ama denize indirildikten sonra doğru rota üzerinde ilerlemeleri gerekiyor," dedi. "Ayrıca bir hayli yük taşımaları da şart." Tebeşiri Hal'den aldı. Taş tahtaya çabucak birkaç çizgi çizdi. "İki tekneyi birbirine bağlayabiliriz. Teknelerin hedefe erişmeden önce alabora olmamaları gerek."
"Hal, biz buraya demirlediğimizden beri rüzgar devamlı güneydoğudan esiyor," dedi. "Rüzgarın kesileceği de yok gibi. Onun için tekneleri rüzgara karşı dizmeliyiz. Onları boğazdaki küçük adaya götürürsek tekneleri saldığımız zaman rüzgar bizim işimizi görür."
Sir Francis başını salladı. "Pekala, kaç tekne gerekiyor?"
Oğluna böyle fikrini sorduğu için onu ne kadar sevindirdiğinin farkındaydı.
"Drake İspanyollara karşı 8 tekne yollamış ama bizim bu sayıda tekne yapacak kadar zamanımız yok. 5 olabilir mi?"
Hal başını kaldırarak babasına tekrar baktı. Kaptan yine başını salladı.
"Evet, 5 yeterli olur sanırım. Kaç adama ihtiyacın olacak?"
"Daniel'in kıyıdaki toplara komuta etmesi gerekiyor. Akbaba biz hazır olmadan oyuna başlayabilir. Ama Ned'le marangozu sana teknelerin yapılmasına yardım etmeleri için yollayacağım. Tabii Aboli'yi de."
Hal babasına hayranlıkla baktı.
"Yani teknelerin yapılması işiyle ilgilenmem konusunda bana güveniyor musunuz?" diye sordu. Babası "bu senin planın," diye yanıt verdi. Hafifçe gülümsüyordu yine. "Başarısız olursa o zaman elime seni suçlama fırsatı geçer. Adamlarını al ve kıyıya çık. Hemen çalışmaya başlamanı istiyorum. Dikkatli ol, akbabanın işini kolaylaştırma."
Halin adamları boğazın karşısındaki sık ağaçlıklı alanın diğer tarafında küçük bir yer açtılar. Moray martısından onların görülmeleri imkansızdı. Delikanlı anakaradaki ormanı dolaştıktan sonra adamlarını ve malzemeyi akbabanın gemisindeki gözcülere gözükmeden adaya taşımayı başarmıştı. O ilk akşam zifte batırılmış meşalelerin titreyen ışığında gece yarısından sonraya kadar çalıştılar. İşlerinin ne kadar acil olduğunu hepsi de biliyordu. Bitkin düştüklerinde kendilerini ağaçların altındaki çürümüş yaprakların oluşturduğu yumuşak şiltelere attılar ve etraf yeniden çalışmalarını sağlayacak kadar aydınlanıncaya dek uyudular. Ertesi gün öğleye doğru acayip 5 tekne gölün kıyısındaki gizli yerlerine taşınmaya hazırdı.
Deniz çekildiği zaman Sir Francis yapılanları incelemek için suda ilerleyerek anakaradan geldi ve adayı kaplayan sık ağaçların arasındaki patikadan indi. Sonra kuşkuyla başını sallayarak düşünceli bir tavırla, ''Onların yüzeceğini iştenlikle umuyorum.'' diye mırıldandı. Hantal teknelerden birinin etrafında ağır ağır dolaşıyordu. Hal yorulmuştu ve öfkesini kolaylıkla kontrol edecek halde değildi. ''Bunu ancak onları salıverdiğimiz zaman öğreneceğiz. Sizi memnun etmek için bile Lord Cambrai'nin işine yarayacak bir gösteri düzenleyemem.''
Babası ona baktı ama hayretini gizledi. Babaca bir gurur ve acıyla küçük yavru gelişip genç bir köpek oluyor ve homurdanmayı öğreniyor diye düşündü. Hal saygı istiyor. Gerçeği itiraf etmek gerekirse bunu da hak etti. Sonra yüksek sesle, ''Sana verilen sürede başarılı oldun.'' diyerek Hal'in öfkesinin yön değiştirmesini sağladı. ''Sana onları taşıman için başkalarını yollayacağım. Tekneleri koruya yerleştirirler.''
Hal o kadar yorgundu ki Azim'in ip merdiveninden kaportaya zorlukla tırmanabildi. İşini tamamlamıştı ama babası onun kamerasına kaçmasına yine de izin vermemişti.
''Martır'ın hemen arkasında demirliyiz.''
Ayın ışıklarının aydınlattığı boğazda diğer geminin kara silüetini işaret etti.
''Senin o şeytan icadı teknelerinden biri işaret yerinden daha ileriye sürüklenir ve buraya bize doğru gelirse ne olur, bunu hiç düşündün mü? Direğimiz olmadığı için gemiyle manevra yapamayız.''
Aboli ormandan uzun bambu sopalar kesti bile. Hal'in sesinin tonundan ne kadar yorulmuş olduğu anlaşılıyordu. Bunu gizleyemiyordu delikanlı.
''Buraya sürüklenen olursa onları sopalarla iteceğiz ve kimseye zarar vermeden kıyıya doğru sürüklenmelerini sağlayacağız.''
Dönerek kamp ateşlerinin ağaçların arasında pırıldayan alevlerini işaret etti. ''Akbaba gafil avlanacak, onda bambu sopalar da olmayacak.''
Sir Francis sonunda tatmin oldu. ''Artık git dinlen, yarın gece locayı açacağız. Sorulara yanıt vermeyi başarmalısın.''
Hal dalıp gittiği uçurumundan istemeye istemeye geri döndü. Birkaç dakika kendisini neyin uyandırdığını anlayamadı. Sonra bölmeden yine o tırmalamaya benzeyen ses geldi. Hal birdenbire iyice uyandı. Yorgunluğunu tamamıyla unutmuştu. Yuvarlanarak şiltesinden kalktı ve panonun önünde diz çöktü. Tırmalama sesi şimdi daha sabırsızca ve emredermiş gibiydi. Delikanlı tahtaya çabucak vurarak yanıt verdi. Sonra gözetleme deliğine tıkadığı tıpayı bulmak için karanlıkta etrafı araştırdı. Tıkacı çıkarır çıkarmaz lambanın sarı ışığı içeri süzüldü. Ama sonra Katinka dudaklarını diğer taraftan açıklığa yaklaştırdığı için ışık kayboldu. Kadın hiddetle ''Dün gece neredeydin?'' diye fısıldadı. Halde fısıltıyla yanıt verdi. ''Kıyıda görevlerim vardı.'' ''Katinka sana inanmıyorum.'' dedi. ''Cezadan kaçmaya çalışıyorsun. Bana mahsus itaatsizlik ediyorsun.''
''Hayır hayır böyle bir şeyi.''
''Panoyu hemen yerinden çıkar.''
Delikanlı ranzasının ayak ucundaki çengeli asılı kemerinden sarkan kamasını el yordamıyla buldu. Tahta çivileri çıkardı. Pano hafif bir gıcırtıyla yerinden çıktı. Hal tahtayı yana koydu. Dört köşe delikten tatlı bir ışık süzüldü. Hal genç kadının sesini duydu. ''Haydi gel.''
Delikanlı sürünerek açıklıktan geçmeye çalıştı. Burası bir hayli dardı ama Hal biraz çabaladıktan sonra kendini Katinka'nın kamerasında buldu. Avuçlarını ve dizlerini yere dayamıştı. Delikanlı kalkacak oldu ama Katinka onu engelledi.
''Orada dur.''
Hal başını kaldırarak tepesine dikilmiş olan kadına baktı. Katinka ince bir kumaştan yapılmış uzun bir gecelik giymişti. Saçları beline kadar iniyordu. Lambanın ışığı geceliğinin kumaşından içeriye süzülüyor ve vücudunun silüetini çiziyordu. İpeğin şeffaf kıvrımlarının arasında ışıltılı cildi parlıyordu.
''Genç kadın hiç utanmıyorsun.'' dedi.
Hal onun karşısında Katinka kutsal bir heykelmiş gibi dizlerinin üzerinde duruyordu.
''Yanıma çırılçıplak geldin, bana saygı göstermiyorsun.''
Hal affedersiniz diye inledi. Katinka'nın emrine hemen uyma telaşı arasında çırılçıplak olduğunu unutmuştu. Şimdi elleriyle mahrem yerlerini örtmeye çalışıyordu.
Saygısızlık etmek istemedim.
Delikanlı iyice heyecanlanmıştı.
Hayır, utancını ellerinle örtme. Bu iğrenç davranışını sona erdirmek için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Şeytanın yolunda çok fazla mı ilerledin?
Katinka Hal'in saçlarının bir tutamını yakalayarak onu ayağa kaldırdı ve delikanlının onun güzelliğini ilk gördüğü kameraya sürükledi. Üç şövalye localarını gölcüğün yukarısındaki tepelerden birinin yamacına kurmuşlardı. Yosunlar ve sarmaşıklarla kaplı gölcüğe küçük bir çağlayan akıyordu.
Mihrap taşlardan oluşan bir dairenin ortasındaydı. Önünde ateş yanıyordu. Böylece bütün eski elementler temsil edilmiş oluyordu. Ay hilal halindeydi. Yeniden doğuş ve dirilmenin sembolüydü bu ay. Tarikatın şövalyeleri locayı birinci derecede açarlarken Hal ormanda yalnız başına bekledi. Sonra kılıcını kılından çekmiş olan babası onu götürmek için karanlıkta hızla yanına geldi. Delikanlıyı patikadan götürdü. Diğer iki şövalye kutsal dairenin içinde ateşin yanında bekliyorlardı. Onlar da kılıçlarını çekmişlerdi. Çelikleri alevleri yansıtarak pırıldıyordu. Hal taş mihraptaki kadife bir örtünün altında büyük babasının Neptün kılıcının yattığını biçiminden anladı. Baba oğul taş dairenin dışında durdular. Sir Francis locaya girmek için izin istedi. Babanın, oğlunun ve kutsal ruhun adına. Lord Cambrai, Aziz George ve Kutsal Kupa Tarikatı'nın tapınağının locasına girmek isteyen kim diye kükredi. Sesi tepelere çarparak yankılandı. Uzun iki yandı kılıcı kıllı elinde parlıyordu. Hal yanıt verdi. Tapınağın esrarlarına girmek için gelen bir aday. Cambrai onu, ''Sonsuz yaşamını tehlikeye atarak girebilirsin.'' diye uyardı. Hal dairenin içine girdi. Birdenbire sanki hava soğudu ve delikanlı ürperdi. Oysa nöbet ateşinin ışığında yere diz çöküyordu. Akbaba tekrar sordu. ''Ona kim kefil oluyor?'' ''Ben oluyorum.'' Sir Francis ilerledi ve Akbaba da tekrar Hal'e döndü. ''Sen kimsin?'' ''Ben Francis'le Edwina'nın oğlu Henry Courtney'im.'' Yukarıda gökyüzünün yıldızlı çarkı ağır ağır döner ve nöbet ateşinin alevleri ufalırken soru ve yanıtlardan oluşan sınav devam etti. Sir Francis sonunda Neptün kılıcını örten kadife örtüyü kaldırdığında gece yarısını geçmişti. Babası kılıcı verirken kabzadaki safir ay ışığının uçuk mavi bir ışığının Hal'in gözlerine yansımasına neden oldu. ''Bu kılıca bakarak inancının kurallarını açıklayacaksın.'' Hal ben şunlara inanıyorum diye başladı. Onları hayatın bağısına savunacağım. Üçlünün sadece bir tanrı olduğuna inanıyorum. Ölümsüz baba, ölümsüz oğul ve ölümsüz kutsal ruh olduğuna. Üç Notonia şövalyesi bir ağızdan amin dediler. İngiltere kilisesinin temsil ettiği mezhebe inanıyorum. Onun yeryüzündeki temsilcisi ve inancın savunucusu olan İngiltere, İskoçya, Fransa ve İrlanda kralı Charles'ın yüce hakları olduğuna da inanıyorum. Amin. Hal inandığı şeyleri açıkladıktan sonra Cambrai ondan şövalyelik yeminini etmesini istedi. İngiltere kilisesini destekleyeceğim. Hükümdar efendim Charles'ın düşmanlarının karşısına dikileceğim. Delikanlının sesi içtenlik ve inançla titriyordu. Şeytanı ve onun bütün yaptıklarını reddediyorum. Bütün sahte doktrinler, hizimler ve delaletten kaçınacağım. Bütün diğer tanrılar ve onların sahte peygamberlerinden yüz çeviriyorum. Zayıfları koruyacağım, hacıları savunacağım, ihtiyacı olanların imdadına yetişeceğim. Adalete ihtiyacı olanların da, zalimlere ve zorbalara karşı kılıcımı kullanacağım. Kutsal yerleri savunacağım. İsa, Mesih ve azizlerinden kalan kutsal emanetleri arayıp bulacak ve onları koruyacağım. İsa'nın mukaddes kanını taşıyan kutsal kupayı aramaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Hal bu yemini ederken Notonia şövalyeleri haç çıkardılar. Çünkü kutsal kupayı arama inançlarının merkezini oluşturuyordu. Onların tapınağının tavanını yukarıda tutan granit sütundu bu. Kurallara kesinlikle uyacağıma yemin ediyorum. Kesin itaati uygulayacağım. Şövalyeliğimin prensiplerine uyacağım. Sefahat ve zinadan kaçınacağım. Hal zina sözcüğünü söylerken hafifçe kekeler gibi oldu ama kendini çabuk topladı. ''Benim gibi şövalyelere saygı göstereceğim. Hepsinden önemlisi locanın bütün işlemlerini gizli tutacağım.'' Üç Notonia şövalyesi bir ağızdan ''Tanrı ruhuna merhamet göstersin.'' diye gürlediler. Sonra ilerleyerek yere diz çökmüş olan adayın etrafında bir daire oluşturdular. Her biri elini Hal'in eğmiş olduğu başına koydu. Diğer elini ise kılıcının kabzasına. Elleri hemen hemen üst üsteydi. ''Henry Courtney.'' ''Seni kupa birliğine alıyor ve hoş geldin.'' diyoruz. ''Seni Aziz George Tarikatı ve Kutsal Kupa Tapınağı'nın bir şövalyesi kardeşimiz olarak kabul ediyoruz.'' Sonra önce Henry Richard Lister konuştu. O tınılı galli sesiyle kutsamasını şarkı söylermiş gibi tekrarladı. ''Seni tapınağa kabul ediyor ve hoş geldin diyorum. Her zaman kesin itaati yerine getirmeni dilerim.'' Onu Cambrai izledi.
Seni tapınağa kabul ediyor ve hoş geldin diyorum. Yeminlerine, tanrına ve kendine daima sadık kalmanı dilerim.
Sonra Notoniye şövalyeleri bir arada Hal'i ayağa kaldırdılar ve sırayla delikanlıyı kucakladılar.
Lord Cambrian sakal ve bıyığı sertti, insana batıyordu. Kalleşin çalısından koparılan dikenlerden bir taç gibi.
Richard Lister, Sir Francis'in sağ elini kavrayarak gizli Notoniye usulünce sıktı.
Ambarlarımı seninle birlikte Harlike Nahıt'tan aldığımız baharatla tıka basa doldurdum. Bu sayede Galler'in en iyi topraklarından 5000 dönüm ve bir şato alabileceğim. 3 yıldan beri görmediğim genç bir karım ve sapasağlam 2 oğlum var. Güzel yeşil yerlerde biraz dinleneceğim. Beni sonra rüzgarın çağıracağını biliyorum. Belki uzak sularda seninle tekrar karşılaşırız Francis.
O halde denizi kalbinde taşı Richard. Dostluğun için teşekkür ederim. Oğlum için yaptıklarına da.
Sir Francis de arkadaşının elini aynı biçimde sıktı. İleride bir gün 2 oğlunu da tapınağa kabul edeceğimi umuyorum.
Lister onu bekleyen büyük kayığına doğru baktı. Ama durakladı, sonra geri döndü. Bir kolunu Sir Francis'in omzuna attı. Yüzünde ciddi bir ifade vardı.
Alçak sesle, Cambrai bana seninle ilgili bir öneride bulundu. Ama bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu ona açık açıkla söyledim. Arkanı kolla Frankie. Cambrai yakınındayken sadece tek gözünü kapatarak uyu.
Sen iyi bir dostsun. Sir Francis Lister'ın filikasıyla giderek Tanrıça gemisine gitmesini seyretti. Kaptan merdivenden kıç güvertesine çıkar çıkmaz mürettebat hemen demir aldı. Geminin bütün yelkenleri şişti. Tanrıça boğazda ilerledi. Ağızdan çıktı, açık denize doğru giderken gözden kaybolmadan önce bayrağını indirerek selam verdi.
Şimdi sadece yanımızda Akbaba kaldı.
Hal boğazın ortasında yatan Moray Martısına baktı. Etrafına toplanmış olan kayıklarından çıkarılan su fıçıları, odun yığınları ve kurutulmuş balıklar ambarlara indiriliyordu.
Sir Francis, Bay Courtney dedi, lütfen gemiyi karaya çekmek için gerekli hazırlıkları yap.
Hal dimdik durdu. Babasının kendisine böyle hitap etmesine alışık değildi. Ona sıradan bir tayfa değil de bir şövalye ve tam bir gemi subayı gibi davranılmasını garipsiyordu. Yeni durumu yüzünden kılığı bile değişmişti. Babası ona giymesi için güzel, ince, madras pamuklusundan yapılmış bir gömlek ve köstebek derisi diye tanımlanan kumaştan bir pantolon vermişti. O günler önce giydiği kaba branda bezinden sonra kumaş cildine ipek kadar yumuşak gelmişti. Babası verdiği emri açıklama tenezzülünde bulunduğu zaman Hal buna daha da şaştı.
Hiçbir kalleşlikten kuşkulanmıyormuş gibi işimizi sürdürmeliyiz. Zaten savaş çıktığı takdirde azim karada daha güvende olur.
Anlıyorum efendim. Hal zamanı anlamak için gökyüzüne baktı. Sabah nöbeti sırasında 9 vardiyasında gel git gemiyi karaya çekmemiz için uygun olacak. Hazırlıklı bulunacağız.
O gün bütün sabah Martı'nın mürettebatı denize açılmaya hazırlanan herhangi bir gemideki tayfalar gibi davrandılar.
Daniel ve adamları topları doldurup nişan almışlardı. Ağır yanan çıralar ellerindeydi. Ormanın kenarındaki kumlu toprağa kazılmış gizli yerlerinden Martı'yı gözetliyorlardı. Ama ortada bir kalleşlik yapılacağına dair hiçbir işaret yoktu.
Öğleye doğru Lord Cambrai filikayla kıyıya yanaştı ve ateşin yakınında duran Sir Francis'in yanına geldi. Ateşte zift kazanı kaynıyordu. Azim yan yatırıldıktan sonra gövdenin kalafatı için her şey hazırdı.
''Vedalaşmaya geldim.''
Akbaba Sir Francis'in omzuna kalın kızıl kolunu atarak onu kucakladı.
''Richard haklı, burada kıyıda oturup kıçımızı kaşırsak hazine filan ele geçiremeyiz.''
''Demek harekete hazırsın.''
Sir Francis'in sesi sakindi. Çok şaşırdığını belli etmemeye çalışıyordu.
''Yarın sabah deniz çekilirken yola çıkacağım. Ama senden ayrılmak hiç hoşuma gitmiyor Frankie. Şimdi Marty'ye gelip benimle son bir yudum içki içmez misin? Stan Vastikheit'dan aldığım paralardan payıma düşeni seninle konuşmayı çok istiyorum.''
''Senin payına hiçbir şey düşmüyor. Böylece konuşmamız sona eriyor. Yola çıktığın zaman rüzgarın uygun olmasını dilerim.''
Cambrai gürültülü bir kahkaha attı.
''Senin şakalarından her zaman hoşlandım Frankie. Beni o ağır baharat yükünü Firth Kalesi'ne kadar taşıma angaryasından kurtarmak istediğini biliyorum.''
Dönerek kıvırcık sakalıyla ormandaki ağaçların gölgelediği baharat deposunu işaret etti.
''Onun için bu işi benim adıma yapmana izin vereceğim. Ama o arada payımın hesabını düzgünce tutmanı ve bir dahaki karşılaşmamızda bunu bana teslim etmeni bekliyorum.''
Tabii artı her zamanki faiz. Sana güveniyorum.
Ben de sana aynı derecede güveniyorum. Sir Francis şapkasını çıkardı. Eğilirken şapkasının tüyü kumları süpürdü. Cumbrae bu selama karşılık verdi ve yine gürültüyle gülerek büyük sandala gidip Marty'ye döndü. Sabah saatleri sırasında Hollandalı rehineler karaya çıkarılarak Halle adamlarının onlar için hazırladıkları yeni yerlerine kapatılmışlardı. Kulübeler gölden uzaktı. Azim gemisinin mürettebatının kaldığı kamptan da ayrıydı. Artık gemi bomboştu ve karaya çekilmeye hazırdı. Deniz kabarırken Hal ve Ned Tyler'ın yönettiği mürettebat tekneyi palamarın yardımıyla kıyıya yaklaştırdı. En güçlü ağaçları, makaraları bağlamışlardı. Azim'in burnuna ve kıçına palamarlar bağlanmıştı. 50 adam halatlara asılırken gemi kıyıya paralel olarak yaklaştı. Teknenin dibi beyaz kumlara süründüğü zaman gemiyi oraya bağladılar. Deniz geçilirken Azim'i hala yerinde olan ön direkleri ve mizanaya bağlı palangayla çektiler. Tekne iyice yan yattı ve sonunda direkleri ağaçların tepelerine dokundu. Böylece gövdenin sancak tarafı omurgaya kadar ortaya çıktı. Halle Sir Francis durumu incelemek için suya girdiler. Deniz kurtlarının fazla bir zarar vermemiş olduğunu görüp sevindiler. Birkaç tahtanın değiştirilmesi gerekiyordu. Çalışma hemen başladı. Karanlık bastırdığı zaman meşaleler yakıldı. Çünkü gövde üzerindeki çalışma deniz kabarıp buna engel oluncaya kadar sürecekti. O an geldiği zaman Sir Francis yeni yerinde yemek yemeye gitti. Hal gövdenin o gece için bağlanmasını emretti. Meşaleler söndürüldü ve Ned yemekleri geciken adamları doyurmak için onları alıp götürdü. Hal acıkmamıştı. O başka bir şeyin açlığını çekiyordu. Ama bunu gidermek için hiç olmazsa bir saat daha beklemesi gerekiyordu. Kumsalda yalnız kalan delikanlı darboğazdaki Marty'yi inceledi. Gemidekiler sessiz sedasız yatmaya gitmişler gibi gözüküyordu. Küçük kayıklar teknenin etrafındaydı. Ama onları gemiye almak ve denize açılmak için ambar kapaklarını kapatmak fazla zaman almayacaktı. Hal dönerek ağaçların arasına girdi. Topların arkasından geçip orada nöbet bekleyen tayfalarla usulca konuştu. Her topun durumunu tekrar kontrol etti. Toplarla karanlık bir silüete dönüşen Marty'ya doğru dürüst nişan alınıp alınmadığına baktı. Martı durgun ve kara gölün yüzeyinden yansıyan yıldızların ışıkları arasında öylece duruyordu. Hal bir süre koca Daniel'ın yanında oturdu. Ayaklarını bir top çukuruna sallandırmıştı.
''Endişelenme Bay Henry.''
Daniel bile bu yeni ve daha saygın ünvanı doğal bir tavırla söylemişti. ''O kızıl sakallı köpeği göz hapsine aldık. Gidip akşam yemeğini yiyebilirsin.'' Hal en son ne zaman uyudun Daniel diye sordu.
''Benim için endişelenme. Nöbet biraz sonra değişecek. Yerimi Timothy'ye bırakacağım.''
Abori Hal'in kulübesinin önünde bir gölge kadar sessizce oturuyordu. Kızarmış ördek, dilim dilim ekmek ve küçük bir maşrapa bira getirmişti. Hal, ''Ben acıkmadım Aboli'' diyecek oldu.
''Yeah!'' Aboli yemek kabını delikanlının eline tutuşturdu. ''Bu gece seni bekleyen iş için güce ihtiyacın olacak.''
Hal kabı alırken Aboli'nin yüzündeki ifadeyi görmeye çalıştı. Böylece zencinin uyarısının gerçek anlamını anlayabilecekti. Ateşin ışıkları Aboli'nin gizemli kara yüzünde şekiller çiziyordu. Yerlilerin taptıkları bir puta benziyordu o. Işık yanaklarındaki dövmeleri aydınlatıyordu ama gözlerindeki ifadeyi anlamak imkansızdı. Hal hançeriyle ördeği ikiye bölerek yarısını Aboli'ye uzattı. ''Dikkatle, yapmam gereken iş hangisi?'' diye sordu. Aboli ördekten bir parça koparıp yemeye başladı. Omzunu silkerek,
''Görevini yapmak için çitteki delikten geçerken vücudunun en nazik yerini bir dikenin çizmemesine dikkat etmelisin.'' dedi.
Hal yemeği çiğnerken durakladı. Ağzındaki ördek etinin de tadı kaçtı. Anlaşılan Aboli Hal'in Katinka'nın kulübesinin arkasında dikenli çitte gizlice açtığı deliği görmüştü. Hal ağzında yemekle ''Bunu ne zamandan beri biliyorsun?'' diye sordu. Aboli soruyu soruyla yanıtladı.
''Bilmemem mi gerekiyordu?''
Hal afalladı. Çok dikkatli ve kurnazca davranmıştı. Endişeyle ''Babam da bunu biliyor mu dersin?'' diye sordu. Aboli hatırlattı.
''Hala yaşıyorsun. Baban durumu bilseydi seni sağ bırakmazdı.''
''Hal, bunu kimseye söylemeyeceksin değil mi?'' diye fısıldadı. ''Özellikle babama.'' Aboli başını salladı.
''Özellikle babana. Ama bacaklarının arasındaki o kürekle kendi mezarını kazmamaya dikkat et.''
Hal yine fısıltıyla ''Onu seviyorum Aboli.'' dedi. ''Onu düşünmekten uykularım kaçıyor.''
Senin uyumadığını duydum. Uykusuzluğun yüzünden bütün gemiyi ayağa kaldıracağını sandım.
Benimle alay etme Aboli. Onsuz öleceğim.
O halde seni kadına götürerek hayatını kurtarmam gerekiyor.
Bu teklif Halin şok geçirmesine neden oldu.
Benimle mi geleceksin?
Seni çitteki deliğin yanında bekleyeceğim. Seni korumak için. Kocası istediği o yerde senin olduğunu anladığı takdirde sana yardım etmem gerekebilir.
Hal öfkeyle, o şişman hayvan dedi. Validen bütün kalbiyle nefret ediyordu.
O belki şişman. Sinsi olduğu hemen hemen kesin. Güçlü olduğu kuşku götürmez. Onu küçümseme Gundvane.
Aboli ayağa kalktı. Önce etrafta kimsenin olup olmadığına bakacağım.
Delikanlıyla zenci karanlıkla sessizce süzüldüler ve çitin arkasında durdular. Hal, beni beklemen şart değil Aboli diye fısıldadı. Biraz gecikebilirim.
Aboli kendi dilinde, gecikmezsen beni düş kırıklığına uğratırsın dedi.
Şu öğüdümü hiçbir zaman unutma Gundvane. Çünkü yaşamın boyunca işine yarayacak. Bir erkeğin ihtirası uzun ve kuru otların tutuşması gibidir. Sıcak ve şiddetlidir ama çabuk söner. Bir kadın sihirbazın kazanına benzer. İnsanı büyülemeden önce uzun süre ateşte kaynaması gerekir. Her bakımdan çabuk olmalısın, aşk dışında.
Hal karanlıkta içini çekti. Neden kadınlar bizden bu kadar farklılar Aboli?
Öyle oldukları için Tanrı'na şükret, benimkilere de öyle.
Zenci gülerken karanlıkta dişleri ışıldadı. Sonra Hal'i usulca çitteki açıklığa doğru itti.
Seslenirsen ben buradayım.
Katinka'nın kulübesinde lamba hala yanıyor, sazların seyrek yerlerinin arasından sarı ışık parçacıkları süzülüyordu. Hal duvarın dibinde durup içeriği dinledi ama hiçbir ses duyamadı. Usulca kapıya doğru süzüldü. Kapı birazcık aralıktı. Delikanlı aralıktan adamlarının kadının azimdeki kamerasından taşıdıkları dört sütunlu dev karyolaya baktı. Karyolanın perdeleri böceklerin içeri girmemesi için kapatılmıştı. Bu yüzden Hal karyolada biri olup olmadığına karar veremedi. Sessizce kapıdan içeri girerek yatağa doğru gitti. Perdelere dokunurken küçük beyaz bir el kıvrımların arasından uzandı. Delikanlının uzattığı elini yakalayıp onu içeri çekti.
Katinka ıslık çalar gibi konuşma dedi. Bir tek kelime bile söyleme.
Parmakları uçarcasına delikanlının gömleğinin düğmelerini beline kadar açtı. Sonra tırnaklarını Halin göğsüne canını acıtacak kadar battırdı. Aynı anda dudakları Halinkileri buldu. Kadın o zamana kadar delikanlıyı hiç öpmemişti. Katinka'nın dudaklarının yumuşaklığı ve sıcaklığı Hal'i şaşırttı.
11. Ayrımın Sonu. Sayfa 143.